küresel analiz.
Merhaba sevgili dinleyenler, küresel analiz programına hoş geldiniz. Programı hazırlayan Can Acun, program yapımcısı Murat Baran, program sunucunuz ben Murat Yeşiltaş. Ana kumanda masasında sesimizi sizlere teknisyen Sefa Aktan iletiyor. Can merhaba.
Merhabalar.
Yine hareketli bir haftaya başladık. Geçtiğimiz haftadan önemli gelişmeler var. Bu hafta takip edeceğimiz gelişmeler bunlar. Konularımız çok fazla ama biz bu konulardan bir iki tanesine odaklanacağız. Evet. Geçtiğimiz hafta Yunanistan'la Türkiye arasında gerilimin başka bir seviyeye çıktığını gördük. Türkiye'nin savaş uçaklarına NATO misyonu sırasında S-300 füzeleri Girit Adası'nda evet. bulunan S-300 füzeleri tarafından radar kilitlenmesi gerçekleşti. Ve Türkiye bunu yaklaşık bir gün sonra açıkladı. Tabii ne demek bu S-300 füzesinin savunma sistemlerinin kilitlenmesinin bir sonraki aşaması bu füzenin ateşlenmesi ve hedefin imha edilmesi, yok edilmesi. Nasıl oldu da bu noktaya gelindi? Ardından karşılıklı suçlamalar yapıldı. Yunanistan tarafı bunu kabul etmedi ama Türk tarafı bu konudaki delillerini ve belgelerini NATO'ya sundu. Şu anda NATO bir soruşturma yürütüyor bu konuda. Elbette Türk-Yunan ilişkileri deyince gerilimden mutlaka bahsetmek lazım. Gerilim sadece S-300 ile sınırlı değil. Evet. Son zamanlarda özellikle son 3 aydır Türkiye ile Yunanistan arasında bir gerilim söz konusu. Bunun boyutlarını biraz tartışalım. Tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunanistan'a vermiş olduğu cevap oldukça sertti. Ve bir gece ansızın gelebiliriz ifadesini kullandı. Aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu ifadesi daha çok terörle mücadele operasyonları ile ilişkilendiriyordu. Ama ilk defa bu tonda bir yaklaşım Türkiye'den geldi. Tabii Türkiye'nin de bu yaklaşımı sergilemesinin nedenleri var. Yani Türkiye'yi tehdit etmeye devam ederseniz, adaları silahlandırmaya devam ederseniz veya Türkiye'ye karşı bir oldu bitti oluşturursanız ancak böylesi bir Türkiye harekete geçebilecek noktasında bir açıklama bu. Yoksa Türkiye'nin komşu ülkeleri durup dururken tehdit etmesi gibi bir durum söz konusu değil. Ama bu mesele önemli bir konu olarak gündemimizde duruyor. Yunanistan'da seçimler var, Türkiye'de seçimler var. Acaba seçimlere giderken her iki ülkede birbirini bu şekilde söylemsel olarak hedef alacak mı, almaya devam edecek mi? Acaba bu bir sıcak çatışmaya döner mi, dönmez mi? Herkesin merak ettiği sorular bunlar. Öte yandan Ukrayna savaşı nedeniyle küresel sistemde çok ciddi gelişmeler yaşanıyor. Bu gelişmeler askeri gelişmeler değil belki ama daha yıkıcı sonuçlar üretebilecek gelişmeler. Özellikle enerji noktasında Avrupa'nın kış ayı gelirken içinde bulunduğu durum hiç de içler acısı değil. Sanırım birkaç tane problem var. Bunu konuşacağız. Bir tanesi tedarikle ilgili bir sıkıntı evet. var. Çünkü Avrupa Rusya'ya bağımlı büyük ölçüde enerjide. Bazı ülkelerin bağımlılık oranı %90. Alternatif enerji kaynaklarını ikame edemediler geçtiğimiz 6 ay içerisinde. Bu zaten mümkün de değil. Taşıma suyla değirmen de dönmez. Tabii depolama problemi de var Avrupa'nın. Yani yıllık ihtiyacının sadece 1/4'ünü depolayarak karşılayabilir. Bu da önemli bir sorun. Ama bir başka sorun var ki işin aslında tam da bam telini oluşturuyor. O da fiyatlar. Yani doğalgaz fiyatlarının, petrol fiyatlarının ki petrole de %28 civarında Rusya'dan bağımlı olduğu gözüküyor. O sorun halledilebilir. Kömür meselesi var. Yani bu üç enerji kaynağında fiyat artışları inanılmaz rakamlara gelmiş durumda. Yani 2020'de 30-40 dolarlardan şimdi 390 dolara kadar gelmiş bir doğalgaz fiyatı söz konusu. Dolayısıyla Avrupa'da önlemler başladı. Ne tür önlemler başladı? Almanya'da elektrik kısıntıları gündeme geldi. Sıcaklık dereceleri hane halkının özellikle kullandığı doğalgazda 19 derecenin evet. üstüne çıkmaması gerekti. Yani düşünebiliyor musun? Normal sağlıklı bir ısınma derecesi 21 ile 23 arasında değişirken değil mi? 19 derecenin üzerine çıkmaması noktasında Avrupa'da ciddi bir farkındalık meselesi söz konusu. Hatta bazı ülkelerde bu tür kurallara uymayanlara hapis cezası getirileceği söylendi. Başka bir sonucu da şu oldu. Çek Cumhuriyeti'nde mesela ne gördük geçtiğimiz hafta? Bir protesto vardı.
Evet.
Milyonlar sokaklara indiler. Çek Cumhuriyeti hükümeti, devleti NATO'nun yanında hareket eden, Avrupa Birliği'nin yanında hareket eden ve Rusya'ya ambargo uygulamayı kabul eden ülkelerden bir tanesi. Bunun tabii ki tarihsel sebepleri de var ama halk ne diyor sokaklarda? Rusya meselesinde tarafsız davranın. Ambargolara katılmayın çünkü bunun maliyetini biz çekiyoruz. Almanya'da büyük ekonomik paketler açıklandı. Halkın özellikle enerji meselesinde zor durumda kalmaması için. İngiltere'de ilginç şeyler olmaya başladı. Televizyon programlarındaki yarışmalarda ödül olarak
Evet, ben de gördüm onu.
3 aylık doğalgaz faturası tartışılmaya başlandı. Avrupa'nın geldiği durum hiç içler acısı değil. Amerika uzaktan izliyor ama Amerika'da da seçimler var. Henüz gazdan dolayı, petrolden dolayı ABD'nin bir sıkıntı içerisinde olmadığı
Orada
anlaşılıyor.
enflasyona
Ama
neden oluyor. O da
enflasyon.
Biden'ı zorluyor biraz.
Yani şöyle düşünelim. Pandemide %1,5 dolayında 10 yıl boyunca seyreden enflasyon Avrupa ortalaması 9,5'a çıkmış.
Doğru.
Ve 12-13 rakamlarından bahsediyorlar. Tabii ki Türkiye ile karşılaştırıldığında belki bu enflasyon rakamları çok düşük olabilir ama
Ama
etkisi
orada
bakımından
maaş artışı da sıfıra
yani
yakın. Yani Türkiye'de
dolayısıyla
yine %80-90 değil
evet.
mi? Artışlar
Şimdi
oluyor maaşlarda.
dolayısıyla yani Rusya savaşı hakikaten sahada olduğu gibi değil. Dolayısıyla bambaşka bir noktaya doğru gidiyor ve Rusya da agresif bir politika benimsemiş durumda. Şu anda gaz vanalarını adeta kıstı. Bazı bölgelerde kapattı. Nord
Evet.
Stream diye bilinen kuzey akım 1 hattında da arıza var gerekçesiyle büyük oranda akışı
Doğru.
düşürdü. 7. paketten bahsediyor Avrupa Birliği ülkeleri ambargo bakımından. Rusya'da bu sırada ciddi anlamda sert politikalar, araçlar uyguluyor. Çin'le doğalgaz anlaşması yaptı ve yuan ve ruble üzerinden alınacağını duyurdu. Dolayısıyla Rusya direnmeye devam ediyor. Biliyorum senin bu konudaki görüşlerin
Evet.
karşılıklı bir yıpratmaya dönecek bu. Her iki tarafta
Doğru.
dayanamayacak diyorsun. Neler oluyor? İstersen Yunanistan'dan başlayalım.
Olur.
Sonrasında da bu enerji meselesine gidelim.
Tamam. Sen genel çerçevesini aslında çizdin. Yunanistan'da son haftalarda ciddi bir tırmanma var. Eskalasyon söz konusu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son kullandığı retorik gerçekten çok sert. Senin de ifade ettiğin altını çizdiğin gibi PKK'ya karşı, terörle mücadeleye karşı kullandığı söylemi kullanmaya başladı ve doğrudan askeri müdahale tehdidinde aslında bulundu. Çünkü Yunanistan Lozan hilafına silahsız olması gereken, askersiz olması gereken adalarda asker bulunduruyor ve Türkiye'yi tehdit ediyor. Yine Savunma Bakanlığı bir açıklama yaptı son dönemde. Yunanların Türk hava sahasını ve diğer alanlarda kıta sahanlığını ciddi anlamda ihlal etmeye başladığını gördük. Ve tabii Girit üzerinde konuştu, S-300 üzerinde doğrudan Türk uçaklarına karşı angajman kurallarını ihlal ederek doğrudan kilitlenmeleri bu ciddi anlamda bir tehdit gösterisiydi ve Türkiye buna mukabele etmek zorundaydı. Askeri açıdan caydırıcılığını ortaya koymak durumundaydı. Aslında temel sorunlar aynı. Yani çok uzun yıllardır bizim Yunanistan'da yapısal bazı sorunlarımız var. İşte Ege Denizi'ndeki hakimiyet mücadelesi, 12 mil iddiası Yunanistan'ın. Yine adalar meselesi, adaların silahlandırılmış olması ve temelde tabii Kıbrıs meselesi ve Doğu Akdeniz'deki son dönemde özellikle enerji kaynaklarını nasıl kullanacağı ile ilgili meseleler. Bugün ilginç bir gelişme oldu. İtalyan Eni şirketi bir açıklama yaptı ve
Evet.
İSMET projesini yine hayata geçireceklerini ve
Allah Allah.
2025 yılında
Türkiye'siz mi?
Türkiye'siz 2025 yılında Avrupa'ya bu doğalgazın ulaşacağını iddia etti. Bu çok önemli. Belki de son dönemdeki eskalasyon arkasında bu hamle de var. Yani yine Batı ile Türkiye'yi karşı karşıya getirip İsmet projesini ABD'nin desteğini yeniden sağlamak. Malum hatırlarsan burada da konuşmuştuk daha önceden.
Çekmişti.
ABD rasyonel olmadığı gerekçesiyle bu projeden desteğini çekmişti. Ama Rusya meselesi, yeni Ukrayna jeopolitiğinin yarattığı meseleler doğalgazın Avrupa'nın enerji arz güvenliğinin ciddi anlamda tehdit altında olduğunu bize gösteriyor ve alternatif arayışları hızlandırmaya başladılar. Bu anlamda İsmet projesini yeniden hayata geçirmek istiyorlar. Tabii burada Türkiye'yi dahil edilmesi bambaşka bir süreç oluşturur. Bu Türkiye'nin arzu ettiği bir şey. Buradaki zenginliğin ortak şekilde kullanılması. Hatta Yunanistan'la Türkiye arasında bir deeskalasyona da bu neden olur. Bir yeniden barış zemini hayata geçirebilir. Ama Türkiye'yi dışlamak isterler ve Türkiye'ye rağmen bu projeyi hayata geçirmek isterlerse bu hem Doğu Akdeniz'deki gerginliği artırır. Türkiye-Yunanistan arasındaki olası çatışmaları tetikler. Bunun ötesinde Türkiye'nin şu anda Rus gazının Türk akımı üzerinden Avrupa'ya giden tek güvenli hat olduğunu unutmamaları gerekir. Yani Türkiye'nin jeopolitik konumu çantada keklik değil. Sen Türkiye'yi Doğu Akdeniz'de dışlayarak hamle yaptığın zaman kendi aslında Türkiye üzerinden giden olası Rus gazı ve Azerbaycan gazının yine Kazakistan hattına kadar uzanan Türkmen gazından bahsediyoruz. Avrupa'ya ulaşmasını da bir şekilde baltalamış olacaksın. Bunu da bence Avrupalıların gözetmesi gerekiyor. Tabii seçimlere vurgu yaptım. Burada hem Türkiye seçim sahtına doğru gidiyor ve Yunanistan aslında ciddi anlamda bir popülizm var ve Türkiye'ye karşı o Türk nefretini siyasilerin maalesef kullanmaya çalıştığını görüyoruz. Yine kendi işlerinde bazı skandallar yaşadı malum siyasi aktörler. İşte bu muhalefetin dinlenmesi vesaire gibi konularda mevcut iktidarda ciddi anlamda zor durumda. Belki bunları da kısmen örtmeye yönelik böyle bir eskalasyon içerisindeler. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan zaman zaman zikrettiği bir şey var. Bazı ülkeler Yunanistan'ı Türkiye'ye karşı kullanmak istiyor diyor. Bak, onlara doğrudan mesaj veriyor. Bunların belki önlemlerinden bir tanesi bence Fransa. Çünkü dikkat edersen Macron son zamanlarda Türkiye'nin mevcut jeopolitik denklemdeki yeriyle ilgili rahatsızlıklar da dile getirmeye başladı. İşte Rusya ile tek konuşabilen ülkenin Türkiye olmasından ciddi rahatsızlık duyuyorum. Bu bizim çıkarımıza değil söylemini alenen kullandı. Türkiye gerçekten Ukrayna krizinde dengeli bir pozisyon alarak hem Rusya ile hem Ukrayna ve Batı blokuyla ilişkilerini iyi götürebilen ve bir köprü konumuna gelmiş olması onun jeopolitik önemini artırıyor. Ekonomik olarak diğer siyasi askeri alanda çıkarlarını maksimize etmesini sağlıyor. Bu durumdan da rahatsız olan ülkeler Yunanistan'ı biraz Türkiye'ye karşı kışkırtıyor olabilirler. Tüm bu denklem içerisinde bence bunun gelişmeleri, son dönemdeki bu retorikleri ve sahada atılan adımları okumak lazım. Ama bir askeri çatışmaya dönme ihtimali bence düşük. Yani iki ülkede bundan çok büyük kayıp
bir
verir.
Bir kaza olabilir mi peki?
O olabilir tabii. Küçük çaplı angajman kurallarının ihlali neticesinde karşılıklı bir süreç olabilir. Ama bunun hani eskale olup böyle lokal bir çatışmaya yani dönüşeceğini
zannetmiyorum. Amerika ile ilgili çok da bir tartışma var. Bu meselenin bir tarafında Amerika'nın olduğu da açık. Zira son zamanlarda Yunanistan'da çok ciddi anlamda üs elde eden, eski üslerini de modernize eden, sanki Türkiye'ye karşı bir hamleymiş gibi duran ama aynı zamanda Rusya'ya yönelik de olan. Burada Amerika'yı nereye koymak lazım?
Yani burada bence ABD biraz Türk karşılığını kaşıyıp Yunanistan üzerindeki etkisini artırmaya çalışıyor. Rahat bir şekilde asker üsleri oluşturmaya başladı. Tabii ben Türkiye'deki İncirlik üssünün geleceğiyle ilgili bazı şüpheler var. Amerika'nın jeopolitik denklemdeki yeriyle ilgili. Dolayısıyla buna alternatif bir zemin oluşturuyor ve Rusya'nın Balkanlardaki ve yine bölgedeki Karadeniz üzerindeki etkisini de kıracak şekilde bir konuşlanma içerisinde. Dolayısıyla bu fotoğrafta hem Türkiye'yi dengelemek, Türk hassasiyetini kullanarak Yunanistan'daki etkinliğini artırmak, İncirli'ye alternatif bir konumda üs elde etmek ve Rusya'ya karşı Karadeniz'deki etki gücünü bence artırmaya hedefliyor Amerika ve Şeritler. Ama ABD'nin de tabii bir Türk-Yunan çatışması istediğini hiçbir şekilde zannetmiyorum. Bu NATO'nun güney kanadının tamamen çökmesi anlamına geliyor. Bu tabii bir çılgınlık açıkçası.
Evet, şimdi Ukrayna Savaşı'nın Avrupa'daki etkisi artık daha yakından hissedilmeye başlandı. Doğru. Yani Rusya'ya yönelik yaptırımlarla Rusya'nın caydırıcılığa düşünülüyordu.
Evet.
Bu herhalde artık çalışmayan bir araca dönüştü. Tam tersine Avrupa'yı daha fazla zor durumda bırakıyor.
Bence Rusya'yı caydırmaktan ziyade Rusya'yı zayıflatma amacında olanlar kazanıyor. Yani
uzun
Anglo-Sakson blok, ABD ve İngilizlerin amacı caydırmak değildi bence. Evet. Zarar vermekti, yıpratmaktı, zayıflatmaktı ve bunda başarırlar. Ama kıta Avrupa'sının amacı caydırmaktı. Ve burada başarılı olmadı ve eskale olmaya başladı süreç. Aslında Rusların bence sahada kaybettiğini de göstergesi. Yani konvansiyonel savaşı sahada şu anda kaybediyor. Nükleer silahı bir kenara bırakırsak elindeki son kozu oynuyor şu anda. Ruslar enerjiyi hiçbir zaman silah haline getirip kendi arz güvenilirliğini zedelemek istemez. Yani dünyada güçlü bir oyuncu olarak kendini göstermeye çalışıyordu. Ukrayna hatırlarsan devrim olup Rusyanlıları elimine edildiğinde dahi Ukrayna'ya gaz tedariğini Rusya devam ediyordu. Veya Ukrayna üzerinden Avrupa'ya tedarik devam ettirmişti. İlk defa gazı tamamen silahlaştırmış durumda. Bence bu çok önemli bir değişikliğin göstergesi ve sahadaki yenilgisinin de bence bir nevi kabulü.
Bundan şu anda, kim kazançlı çıkacak?
Yani Avrupa... şöyle, bence kısa vadede baktığımızda hem Rusya hem Avrupa kaybedecek bundan. Ama orta ve uzun vadede ise Rusya için çok daha ağır etkisi olacak. Bir defa Avrupa öyle veya böyle bir şekilde alternatif enerji kaynaklarına erişimi sağlayacak. Yani yenilenebilir enerjiden tutan nükleer enerjinin artırılması, LNG'yi veya farklı ülkelerden arz güvenliğini sağlayacak. Belki bu kışı zor atlatır ama önümüzdeki dönemde Rusya bağımlılığını tamamen bitirecek bir Avrupa'dan bahsediyoruz. Evet, Avrupa için çok maliyetli olacak. Büyük bedeller ödeyecekler. Ekonomik olarak özellikle sanayisinde çok ciddi üretim düşüklükleri olabilir.
Halk, ama bu geçici mi olacak tasarruf diyorsun?
Ama ekonomik gücüyle Avrupa bir şekilde bunun altından kalkacaktır. Belki resesyonu derinleştirebilir. Birkaç puan daha fazla ekonomiler küçülebilir. Ama hayati bir durum söz konusu olmayacak. Bence bir şekilde yönetecek. Şu anda ciddi bir depolama da yaptılar. %90 küsur seviyesinde gaz tedariği sağlamış durumdalar.
Ama %90 depolama toplam gaz şeyini
ihtiyacını değil, kapasitesinin %90'ına ulaşmışlar. Bunun birkaç ay yeteceği düşünülüyor. Eğer Ruslar gazı tamamen keserse, ki şu anda kestiler. Kuzey Akım 1 projesi işte... bakım gereksinimiyle Ruslar bunu araçsallaştırarak tamamen gaz vermeyi kesti. Bence bundan sonra da geri açmayacaktır diye tahmin ediyorum. Burada işte enerji yoğun sanayi üretimi azalacak. Ve bu konuda mesela Türkiye için de yeni fırsatlar doğuyor. Türkiye'de mesela borsanın son günlerdeki rallisinde mesela demir çelik sanayinin Türkiye'ye tekrardan Avrupa'nın yönelme ihtiyacını gösteriyor. Keza yine turizm şirketleri çok iyi yükseldi. Çünkü Avrupalı yaşlıların özellikle kışı Türkiye'de geçirmesi için şu anda çok ciddi bir turizm altyapısı oluşturuldu. İnsanlar enerjiye erişim sağlayamadıkları için Avrupa'da sorun yaşayacaklar. Onun yerine Türkiye'yi alternatif bir destinasyon olarak görüyorlar. Bu da Türkiye açısından olumlu. Yani şunu görmek lazım. Evet, kış boyunca birkaç ay Avrupa gerçekten zorlanacak. Yazla birlikte tekrar enerji konusunda bence rahatlayacaklardır diye düşünüyorum. Ruslar ise evet, çok daha büyük bir sıkıntı yaşayacak. Çünkü artık enerji sağlayıcısı olarak güvenirliğini bir defa yitiriyor. İki, en büyük pazarını kaybediyor. Doğal gazı şimdi siz bir noktada üretip depolayamıyorsunuz. Yani Ruslar fazlalığını yakmaya başlayacaklar. Muazzam zarar edecekler. Yani o milyarlarca dolarlık doğalgaz satacağı yerde onu boşu boşuna yakacak, depolayamayacak. Artı bu doğalgazı bundan sonra alternatif ülkelere satması öyle kolay değil. Yani Rusya'nın doğalgazı genelde batı bölgelerinde üretiliyor ve boru hatlarıyla taşınma kapasitesine sahip. Yani siz Rusya'nın batısından Çin'e binlerce kilometrelik doğalgaz hattı kuramazsınız. Bunlar uzun yıllar, milyarlarca yani dolarlık yatırım yapmanız gerekir. Dolayısıyla Rusya'nın böyle bir altyapısı yok. Artı Rusya'nın enerji üretim tesislerine baktığımızda hem doğalgaz hem petrol açısından çok ciddi anlamda batı teknolojisine bağımlı. Böylece onların yenilenmesi, yeni kaynakların üretilmesi, depolanması vesaire gibi konularda da her geçen gün daha fazla zorluk yaşayacak. Ve orta vadede Rusya'nın çok ciddi anlamda ekonomik sorun yaşayacağını görüyoruz. Artı Rusya genel batı piyasasını, işte G7 ülkelerini kaybettiği için pazar olarak diğer ülkelere normal piyasa fiyatlarının çok fazla altında mal vermek durumunda kaldı. Mesela Hindistan'a şu anda normal Brent'in 20-30 dolar aşağısında ürün satıyor. Bu da Rus ekonomisini ciddi anlamda sıkıntıya sokacak. Evet, şu anda petrol ve doğalgaz fiyatları çok normalin ötesinde yüksek olduğu için Rusya hala bundan yararlanabiliyor kısa vadede. Ama küresel resesyonun geldiği, petrol fiyatlarının böyle 60 dolarlara, 50 dolarlara düşmeye başladığı bir denklemde doğalgazla birlikte Rusya zaten bu piyasanın da çok altında fiyatta ürün satacak. Çoğu ürünü eskisi gibi satamayacak. Bu Rusya ekonomisi açısından bence çok ciddi hayati darbe anlamına geliyor.
Peki Avrupa'da yani bir değişim söz konusu olabilir mi? Yani biraz panik havası esmiş gözüküyor şu anda. Toplumsal gösteriler bir huzursuz.
Ya bunu Rusya da mobilize ediyor bence. Rusya'nın evet, biliyorsun Avrupa'da bu tip halk hareketlenmelerinde hep parmağı oluyor. Daha önce sağ blok da mobilizasyon için hamleler yapıyordu. Ama evet, Avrupa demokrasilerinde belli bir tepki oluşabilir. Ama ben makro anlamda bunun Avrupa Birliği siyasetini etkileme gücü olduğunu düşünmüyorum. Çünkü Avrupa ülkeleri tek başına karar vermeye muktedir değil. Yani burada ABD ve İngiltere'ye
baskı
rağmen
yani
ve Avrupa'nın içerisindeki diğer Polonya gibi işte yine Rus sınırındaki ülkeler, aşırı Rus karşıtı ülkeleri de düşündüğümüzde ve savaşın da Ukrayna'da devam ettiği bir denklemde Avrupa'nın kısa ve orta vadede Rusya'ya karşı pozisyonunu değiştirme lüksü olduğunu düşünmüyorum. Hele ki ABD ve diğer G7 ülkelerine rağmen. Yani sadece Avrupa'nın Ruslarla yakın ilişki kurması diye bir şey söz konusu değil. Sahada karşılıklı bir ateşkes ardından siyasal çözüm süreci ancak başlarsa Avrupa kısmen yumuşayabilir. Bunu da çok öngörülebilir olduğunu düşünüyorum.
Sahada ama hala devam eden bir çatışma var, evet. Ve bir şekilde diplomasi masasına oturulmayacak gibi gözüküyor.
Yani öyle gözüküyor ve Rusların aleyhine şekilleniyor bence sahadaki gelişmelerde. Mesela Kherson bölgesinde, güney cephesinde Ukraynalılar ilk defa ilerlemeye başladı. Donbass'ta Ruslar haftalardır durmuşlar. Bir harita çalışması vardı. Son 3 aydır Ruslar sadece 4000 kilometrekarelik alanı alabilmişler. Karşılığında Ukrayna ordusu ise 2000 kilometrekareden daha fazla bir alan. Yani toplam Fırat Kalkan Harekatı alanı kadar bir alan 3 ay boyunca Ruslar sadece ele geçirebilmiş. Hı hı. Ya bu savaşın bu şekilde devam etmesi Rusların ciddi anlamda aleyhine. Batı ülkeler özellikle ABD ve İngilizler silah sevkiyatına devam ediyorlar. Yani. Ekonomik yardımlar yapılmaya devam ediyor. Ancak Rusya'nın böyle bir imkanı yok. Dolayısıyla her kaybettiği silahı yeniden kendi başına üretmek zorunda olan bir ülkeden bahsediyoruz.
Rusya için vazgeçmek mümkün mü veya plan değiştirmek?
Yani onurlu bir çıkış senaryosunu Putin kaçırdı bence. Daha önce yapabilirdi bunu. Şimdi eğer geri adım atarsa bir yenilgiye uğramış görüntüsü oluşacak. Bir defa Donbas'ı tamamen almadan durmuş olacak. Evet. Kherson bölgesinde çatışmalar devam ediyor. Bir de mevcut durumu Ukrayna'nın kabullenmesi söz konusu değil. Zaten momentum kendi lehine döndüğüne şu anda inanıyorlar. Bu saatten sonra bence mevcut şartlarda bir ateşkesi Ukrayna zaten kabul etmeyecektir. Amerikalılar ve İngilizlerin de bu yönde bir meyilleri yok. Savaşı devam ettirme arzusundalar onlar.
Yani Ukrayna dayanabilecek o zaman.
Bence öyle gözüküyor. Karşı... Savaş bu şekilde devam edecek. Hatta Ukrayna adım adım bazı bölgelerde kısmi ilerleme de sağlayabilir. Cephe hatlarında çok büyük değişiklik olmayacaktır. Savaşın diğer boyutlarında ise Rusya son işte enerji kartında da eğer istediği sonucu elde edemezse nükleer silahtan başka elinde herhangi bir opsiyonu kalmamış olacak.
Burada Türkiye'nin çabaları hala olduğunu görüyoruz. Özellikle Zaporizya evet. Nükleer santralinde bir risk oluşmuş durumda. Gerçi Birleşmiş Milletler Uluslararası Atom Enerji Kurumu temsilcileri bir ziyaret evet. gerçekleştirdiler. Orada bir takım tespitler yaptılar. Ama hala riskler var. Türkiye'nin çabası da bu konuda devam ediyor. Özellikle bu nükleer santral konusunda ve esir değişimi konusunda. Orada nasıl bir gelişme var Türkiye ile Rusya arasındaki
görüşmeler? Yani Türkiye mevcut pozisyonunu devam ettiriyor. İki tarafla da görüşen, iki tarafın da güvenini kazanmış bir aktör. Bugün yine Rus tarafından Türkiye ile ilgili Peskov çok olumlu açıklamalar yaptı. Tabii Türkiye'nin temel amacı önce bir ateşkesin sağlanması, ardından siyasal çözüm sürecinin başlaması. Türkiye savaştan yana değil. Her ne kadar savaşı politik açıdan bence Türkiye çok ciddi kazanımlar elde etmesine sebebiyet verse de Türkiye'nin temel amacı gerçekten artık kan dökülmemesi, bir barış ortamı oluşturulabilmesi. Ancak bunu sağlayacağı dinamikler çok gözükmüyor. Çünkü Ukrayna'yı destekleyen Batı blokunda çok agresif oyuncular var. Putin geri adım atma niyetinde olduğu görülmüyor. Ancak bazı alanlarda işte nükleer santralin güvenliğin sağlanması ya da esir değişimi, cenazelerin değişimi gibi alanlarda Türkiye rol oynuyor. Tabii Tal Koridor Anlaşması başarılı bir şekilde devam ediyor. Bunu da altını çizmek gerekir. Türkiye bu anlamda üstüne düşen vazifeyi
tabii
ciddi anlamda yapıyor.
Tal Koridor'un buğday, mısır, soya gibi bütün ürünlerde etkisi muazzam
tabii
olmuş.
Fiyatları çok geriye çekti emtialarda. Gıda güvenliğinin sağlanması açısından küresel anlamda büyük rol üstlendi. Tabii Türkiye şu anda Rus menşeli ürünlerin de bu hattan çıkmasını arzu ediyor. Batı ülkeleri orada aslında Rusya'ya sözler vermişlerdi ama bunu henüz yerine getirmediler. Rusya'ya doğrudan bir engel yok gıda, gübre vesaire konularda ama dolaylı bir şekilde engelliyorlar. Yani gemilerin erişimi engelleniyor, sigortalanmıyor, limanlara o gemilerin erişmesi engelleniyor. Böylece Rusya'nın ihracat yapması, bu ürünleri dışarıya çıkartması engelleniyor. Eğer bu da bir şekilde Türkiye'nin girişimleriyle sağlanırsa fiyatlardan daha fazla geriye çekilme olasılığı görürüz. Bu da tabii özellikle fakir ülkeler için... Gıda güvenliğini tahkim edilmesi açısından çok önemli olacaktır.
Evet Can, teşekkürler değerlendirmelerin için. Sevgili dinleyenler, bugün Türkiye-Yunanistan arasındaki son dönemdeki gerilimi işledik, analiz ettik. Önümüzdeki günlerde bu konuyu takip edeceğiz. Çünkü bu konu önemli bir mesele. Ve Ukrayna Savaşı'nın Avrupa üzerindeki etkisine özellikle enerji piyasaları, enerji tedariki ve fiyatları açısından Avrupa'yı nasıl bir kışın beklediğini, Rusya'nın neler yapabileceğini biraz küresel görünüme, bölgesel görünüme bakmaya çalıştık. Önümüzdeki haftalarda yine bu konuları konuşmaya devam edeceğiz. Birleşmiş Milletler Genel Kurul toplantısı olacak Eylül ayının 3. haftasında. O haftada gündem evet. yoğun olacak. Bakalım neler bizi bekliyor. Evet Can, teşekkürler
ben
tekrardan.
Teşekkür ederim. Görüşmek
sevgili
üzere.
Dinleyenler, haftaya aynı gün ve saatte yeniden buluşmak ümidiyle hepinize hoşça kalın.
Küresel analiz.